Ayrım 13. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 177. 3. bölüm. Çağların anıtları. Albin Michel, Fransa'nın en tanınmış yayın evlerinden biri. Her asrı bir insanda somutlaştıran bir eserler dizisine başlamış, Çağların Anıtları, Le Memorial des Siècles, diziyi yöneten çağımızın en büyük tarihçilerinden biri, Gerard Walter. Walter'i dünyaca üne kavuşturan ilk kitap, Komünizmin Menşeleri, İbrani, Hristiyan, Grek ve Latin Menşeler, Payot, 1931. Gerard Walter, Les Origines du Communisme, Judec, Siretien, Grec, Latins, Payot, Paris, 1931. Gözden geçirilmiş yeni baskısı 1974. Walter komünist de, hatta Marksist de değil. Sadece alim. Yani yan tutmayan bir müşahit. İbranice'den Yunanca'ya, Latince'den Rusça'ya kadar eski yeni birçok dilleri biliyor. Daha çok Fransız devrimi üzerinde çalışmış. Saint-Just ile Robespierre'e hayran. Lenin'i de büyük vukufla incelemiş. Ciddiyetini defalarca ispat etmiş bu ilim adamının ismi, 60'larda yayımlanmaya başlayan bu dizi için sağlam bir güvence olsa gerek. Albin Michel, 7. asrı Hazreti Muhammed'e ayırmış. Dizinin alakamızı çekişi bundan. Kitabın yazarı Francesco Gabrieli, Roma Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde müdür. Eseri İbni İshak'tan, Tabari'den, Mesudi'den, Dante'den, Napolyon'dan, Renan'dan, Hugo'dan alıntılarla zenginleştirilmis. Le Memorial des Siècles, Établi par Gerard Walter, Les Hommes, 17. Siècle, Mahomet, Présentation de Mahomet par Francesco Gabrieli, Albin Michel, Paris, 1965. Gabrieli'nin konuyla ilgili bir başka kitabı da Mahomet, Edle Grant, Konget Arabes, Hz. Muhammed ve Büyük Arap Fetihleri, İtalyancadan Fransızcaya çeviren Claude Carme, Haşet, Paris, 1967. Gerard Walter, İslamiyet'in Fecir Pırıltıları başlıklı girişte eseri şöyle tanıtıyor. Zamanımızın en büyük Arap edebiyat uzmanlarından birinin imzasını taşıyan kitapta en titiz ilim endişesiyle en sakin bir tarafsızlık kaynaşmaktadır. Girişin amacı daha çok cahiliye devri Arabistan'ın sosyal ve moral durumunu anlatmak. Yeni inanç, akla durgunluk veren bir hızla gelişmiş, hem alimleri hem de sokaktaki adamı şaşkına çeviren bir hız. Hz. Muhammed'in ölümü üzerinden henüz 15 yıl geçmişti ki, Sadık Halifesi Hz. Ömer Kudüs'ü ele geçirdi ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun payitahtını dehşete düşürdü. Oysa İsa'nın ölümünden 30 yıl sonra havarilerinin başı alçakça çarmıha gerilmiş ve küçük Hristiyan camiası Roma İmparatorluğu'nun varoşlarına sığınmak zorunda kalmıştı. Tek Roma vardı o zamanlar, bölüneceği de kimsenin aklına gelmiyordu. Hristiyanlık imparatorluğun sınırları içinde sadece resmen var olma hakkı kazanabilmek için 300 yıl bekleyecekti. İslamiyet ise bir asır bile geçmeden üç kıtaya hakim olmuştur. Bütün Arabistan'ı, Kuzey Afrika'yı, İspanya'yı kaplamakla kalmamış, daha sonra Fransa'nın kapılarını da zorlamıştır. Ortaçağ batılıları için bu inanılmaz netice ancak ilahi gazapla açıklanabilirdi. Allah, fesada uğrayan Hristiyanlık aleminin günahlarına kızmıştı. İslamiyet bu alemi bir atlama taşı olarak kullanacak ve oradan dünyayı fete çıkacaktı. Bizce aydınlanması gereken üç olay var İslam'ın zuhurunda. 1. Siyasi ve içtimai iklim. 2. Politeizmin mirası. 3. Yahudilik ve Hristiyanlıktan gelen unsurlar. 1. Siyasi ve içtimai iklim. Hz. Muhammed rakiplerini alt ettikten sonra cahiliye devrinde ne yapılmışsa hiçbirinin değer taşımadığını ilan etti. Böylece İslam öncesi Arap kavimlerinin tarihi tamamen sübjektif ve tek yönlü bir yoruma kavuşmuş oluyordu. Peygamber bu anarşi ve karışıklık devrini kapamış, ilkel bir putperestliğe son vermiş, gerçek imanı tebliğ etmişti. Bereket ki Bizanslı tarihçiler, Suriyeli, Ermeni ve Kıpti vakanüvislerle el ele vererek Sünni tarihçilerin dokunmadığı birçok hakikati ortaya çıkardılar. İslamiyet'ten önce Asya'daki siyaset dünyasına iki büyük rakip devlet hakimdi. Sasaniler, İran'ı ile Bizans İmparatorluğu. Bizans Romalılığın artıklarından kurulmuş, yok oluncaya kadar koruyacağı Rumluk çehresine bürünmüştü. Justinian ile onu devam ettirenler Bizans'ı Suni olarak Romanite içinde tutmak istiyorlardı. Sasaniler devletine gelince çok yakında mahvolacağından habersiz tam bir gelişme halindeydi. Sasanilerle Bizanslılar birbirleriyle doğrudan doğruya savaşmıyorlar, anlaşmazlıklarını üçüncü şahıslar vasıtasıyla çözmeyi tercih ediyorlardı. Her iki devletin de hudutlarında bir sürü Arap aşireti vardı, savaş ve yağma ile yaşayan aşiretler. Ülkelerini düşman saldırılarından kurtarmak için bu aşiretlerden faydalanmayı ilk düşünen İran mı oldu, Bizans mı bilmiyoruz. Her iki rakip de bu unsurları kullandı. Aşiret reisi Filark tayin ediliyordu. Filark bütün otoritesini koruyor, sadece eyalet valisi emrinde belli bir ordu bulunduruyordu. Birçok aşiret reisi üstün bir filarka bağlıydı. Roma yönetiminden direktif alan bir filarka. İslamiyet'ten önce biri Bizans'a, öteki İran'a bağlı iki peyk vardı. Bu peykler bağımsız birer devlet oldular. Bir hanedana bağlı hükümdarlar tarafından yönetiyorlardı. Bizans'ın peyki Gassaniler, İranlıların peyki Lahmiler. Gassaniler sülalesi tarihini pek az biliyoruz. Batı tarihçilerinin kendisinden bahsettiği Gassani hükümdarlarından ilki 2. Haris, daha doğrusu dul karısı Maria. Yaman bir kadın bu Maria. Roma'ya kafa tutmuş, üzerine yollanan birçok orduları bozguna uğratmış. Sülaleden 15 hükümdar gelmiş. En ünlüleri 495'te tahta çıkan 4. Haris, lakabı Ekber. O da ününü karısı Maria'ya borçlu. Maria'nın şöhreti ise küpelerinden geliyor. Bu küpelerin dünyada bir benzeri daha yokmuş. Her biri güvercin yumurtası büyüklüğünde 2 inci. 5. Haris, Justinian tarafından genel filark nasp edilmiş, monofizist, temayüllü bir Hristiyan olduğundan Theodora'nın iltifatına nail olmuş. Yerine geçen El-Mundir, hükümranlık tacı giymiş, sonra acemlerle anlaştı diye yakalanıp Sicilya'ya sürülmüş. Babasının öcünü almak isteyen oğlu da tutuklanıp sürgüne yollanmış. İstanbul, Gassani filarklığını kaldırmış. 15 prensliğe ayrılan Gassaniler ülkesi İranlıların eline geçmiş ve böylece Hristiyan Arap devleti zeval bulmuş. Lahmiler, İranlıların Gassani saldırılarını önlemek için korudukları bir topluluk. Irak ve Suriye hudutlarında Hristiyan Araplar Bizans ve İran uğruna boğazlaşırken Hicaz'daki putperest Arap camiaları komşuları yabancı ülkelerle yaptıkları ticaret sayesinde zenginleşmiş. Birbirleriyle yarışan 3 belde görüyoruz. Mekke, Yesrib, Medine ve Taif. En üstünleri Mekke. Çünkü hem ticaret merkezi hem de mukaddes şehir. Müslümanlara göre beldeyi Hazreti İbrahim kurmuş. İbrahim, Hacer'i ileride Mekke olacak yere getirmiş, orada bir taş görmüş, karısıyla bu taşın üzerinde yatmış, bu beraberlikten Hazreti İsmail doğmuş ve bu taş bütün Araplarca kutsal sayılmış. Kabe inşa edilmiş ve Kabe'nin koruyuculuğu babadan oğula geçerek Kureyşlilere kadar gelmiş. Kabe halkı iki zümreye ayrılmıştı, zenginlerle yoksullar. Başka bir deyişle haderilerle göçebeler. Göçebeler ya tehlikeli bir yol kesiciydiler ya da zenginlerin emrinde zaptiye. Tevrat'ın sözünü ettiği ilk bezirganlar Hazreti İsmail'in ahfadıydılar. En eski kervancılar başka bir deyişle milletler arası ticaretin ilk aracılarıydılar. Toprak çorak olduğundan Mekkeliler için biricik kurtuluş yolu ticaretti. İthal ettikleri malları tüketmedikleri, kendilerinin de üretimi olmadığı için ister istemez transitle uğraşacaklardı. Kaldı ki şehirlerinin de imtiyazlı bir yeri vardı, dört yol ağzında bulunmak. Suriye'den Hint Okyanusu sahillerine giden yollar oradan geçiyordu. Sasanilerin yükseliş devrinde nasıl Palmir bir kervan merkezi ise Mekke'de bir kervan merkezi oldu. Bunun için çok geniş bir teşkilata ve önemli yatırımlara ihtiyaç vardı. Binlerce deveyi barındıracak damlar, devecileri ağırlayacak, müstahdem ve gelen malları koruyacak depolar lazımdı. Bu masraflar tek tüccarın gücünü aşıyordu çok defa. Sermayedarlar aralarında ortaklık kuruyorlardı. Herkesin aynı katkıda bulunması şart değildi. Ahalinin hemen hepsi bu teşebbüslerde ortaktı. Kâra da, zarara da katılıyordu. Bu işler için kalabalık bir muhasip, katip, tellal zümresine ihtiyaç vardı. Mühim olan, topraklarından geçilecek aşiretlere ödenmesi gereken resmi kuyulardan faydalanmak için verilecek tazminatı tayin etmekti. Bedeviler, kervanlardan fazla para sızdırmak için her vesileye başvuruyorlardı. Mekkeliler bu işin de çaresini buldular. Kervanların uğradığı bölgelerin aşiret reislerine kârdan pay verilecekti. Devecilik büyük itibar kazandı. Deveci olmak için hem geniş ticari bilgilere sahip olmak hem de büyük bir cesaret ve gözü açıklık gerekiyordu. Mekke'nin bütün tüccarları tarafından kurulan idare meclisi, yabancı ülkelerle ticaret münasebetlerine girişti. Bizans'la, İran'la, Habeşistan'la ticari anlaşmalar yaptı. Bizans'la akdedilen anlaşmaya göre mübadeleler hudut yakınlarında olacaktı. Hudutta hem girişte hem çıkışta yolcuların üsleri ve yükleri sıkı sıkıya aranıyordu. Bu faaliyeti yönetecek hem merkeze hem de civara hükmedecek merkezi bir organa ihtiyaç vardı. Çok geniş bilgisi kadar apaçık tarafgirliğiyle meşhur olan Cizvit papazı Henry Lammens'e göre bu organ tüccarlar cumhuriyetidir. 50 yıl önce ortaya atılan ve bir slogan haline gelen bu tabir, Mekke'deki gerçek hükümet şeklini ifade etmez. Cumhuriyet olması için bir seçime ihtiyaç vardır. İktidar, reisleri tarafından temsil edilen büyük ailelerin elindeydi, bir nevi oligarşi. Menşeinde Mekke monarşi ile yönetiliyordu. Hazreti Muhammed'in doğumundan bir asır önceye çıkan bir saltanat. Hazreti Muhammed'in huzurundan hemen önceki devirde, Mekke'de iktidar en büyük 10 ailenin temsilcilerinin elindeydi. Bir nevi vekiller heyeti. Voltaire bu hakim ailelerin isimlerini ve imtiyazlarını birer birer anlatır. Bu devrin iki özelliği var. Rahiplerin ve ordunun bulunmayışı ve kadının oynadığı büyük rol. Kadınlardan sonra şairler gelir her zaman. Her yerde onları görürüz. Zaten Araplarda herkes şairdir. Şiir bir sanat olmaktan çok bir nevi ifade vasıtasıdır. Şairlerden sonra raviler. Hazreti Muhammed şairleri sevmez ama düşmanlarının tuttuğu şairlerin hücumlarına cevap vermek üzere kendi de şairler bulundurmuştur. Hazreti Peygamber'in eski şairler içinde en çok beğendiği antermiş. Mekke'de içtimai hayata hükmeden üç amil var. Kervanlar, hac, panayırlar. Panayırlar daha çok hac mevsimine rastlar. Batı Arabistan'ın en kalabalık panayırı Ukaz'dadır. 2. Politeizmin mirası. Arap politeizminde sayısız mabetler ve ibadetler vardı. Bu ibadetlerden biri de haclardı. Voltaire'e göre Hz. Muhammed politeizmin mirasındaki temelleri korumuş ama onları muhtevalarından sıyırarak vahdaniyet umdesine bağlamıştır. Putperestliğin Mekke'ye girmesi Kuzayitler zamanına rastlar. Daha önce Mekkeliler İbrahim dinine mensuplarmış. İslamiyet politeizmin tanrılarını silip süpürmüş ama mabetlerine pek dokunmamış. Oraları İslamiyet için mübarek yerler saymış. Hacer-i Esved, Zemzem Kuyusu ve Hira Dağı üzerine malumat. Bakınız sayfa 49-50. Eski Araplarda dua diye bir şey yok ama hac çok yaygın. Hac sonbaharda hurmaların hasat mevsiminde yapılırmış. Hacılar Arafat Ovası'na kafile kafile gelir, her kafile belli yerlerde otağı kurarmış. Eski hacılar için bakınız sayfa 34 ila 44. 3. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın etkisi. Voltaire'a göre Arapların çoğu Hristiyanmış, Yahudilere karşı daha çekingenmişler. Hristiyanların çoğu doktordular, katiptiler, aktardılar, bankacıydılar. Yahudiler ise kasaplık ve köşkerlik gibi bayağı işler görüyorlardı. Hristiyanlarla Yahudiler aşağı yukarı aynı zamanda Arabistan'a gelmiş. Hristiyanlar daha çok misyoner, Yahudiler ise kolonizatör olarak. Muhakkak olan şu ki, 2. asrın sonundan itibaren Medine ve civarı Yahudilerin elindedir. Toprakları, hurma bahçeleri varmış ve Araplar üzerinde bir çeşit hakimiyet kurmuşlar. 3. asırdan itibaren durum değişecek, Medine civarına Yemen'den birçok aşiretler gelecektir. Yahudiler, Arapların zenginleştiğini görerek onları hakimiyetleri altına almak isterler. Bu yüzden birçok çekişmeler olur. Gassani kralı Ebu Cübeyle, Yahudilerin belli başlı reislerini keserek yönetimi Araplara teslim eder. Yahudilerin kılıç artığı kendi köşelerine çekilip servet toplamakla uğraşmış ve hakimiyet sevdasına kalkışmamış bir daha. Hazreti Muhammed'in zuhuru onları bu kayıtsızlıktan uyandırmış, İslamiyet'i tanımak istemişler. Haham Malik, peygamberle münazara için Mekke'ye yollanmış. Malik çok semiz bir adammış. Hazreti Muhammed hahamı görünce, Hazreti Musa'ya Tora'yı bahşeden adına söyle, bazı hahamların lüzumundan fazla semiz olduğunu hiç mi okumadın demiş. Çok kızan Malik, Tanrı insana hiçbir vahide bulunmamıştır diye cevap verince münazara sona ermiş. Daha sonra birçok temaslar olmuş tabii, iki tarafta zaman zaman hayallere kapılmış. Modern bir Yahudi alimi, Hirschfeld, hicret olmasa İslamiyet olamazdı. Medine'de Yahudiler olmasa hicret diyecek kadar aşırılığa kaçmıştır. Buhari'nin topladığı hadislerden biri müminlere şu buyruğu verir. Yahudilerle savaşacaksınız. Bir Yahudi bir taşın arkasına saklandı mı, taş dile gelecek ve ey Tanrı kulu, arkama bir Yahudi gizlendi, onu katlet diyecektir. A.G.E. Gerard Walter Introduction sayfa 11 ila 51. Walter'in girişi aşağı yukarı bu kadar. Kitabın kendisi geniş malumata dayanıyor ama Gabrieli Hristiyan. Bazı yanlışlar gözünden kaçmış. Mesela 66. sayfada şöyle bir hata. İlk müminlerden bazıları Hz. Muhammed'in yakın akrabalarıydı. Mesela amcazadesi Ali ile amcası Abbas. Bir Müslümanın kolay kolay hoş göremeyeceği hükümlerden de söz etmeye lüzum yok. İhtiyatla okunması ve kaynak, metinlerle karşılaştırılarak faydalanılması gereken oldukça insaflı bir eser. Şöyle bağlayalım. Huzma safa, dama keder. Eserde Voltaire'in kısaltarak özetlemeye çalıştığımız yaklaşık 40 sayfalık girişinden sonra 7. yüzyılın teferruatlı bir kronolojisi yer alıyor. O devirde Batı'da iş başındaki papalar, Fransa ve İtalya'da tahta çıkan krallar, Bizans imparatorları, İspanya'nın Vizigot hükümdarları, İslam aleminde hüküm süren halifeler. Kitabın ağırlığı hiç şüphe yok ki Gabrieli'nin yaklaşık 50 sayfalık yazısında Hz. Muhammed'in portresi. Okuyucuya yardımcı olmak amacıyla miladi ve hicri takvimlerin karşılaştırmalı bir tablosu yerleştirilmiş Gabrieli'nin yazısından sonra. Onu da peygamberin hayatının bir kronolojisi izliyor. Sayfa 55 ila 116. Hz. Muhammed'in 7. yüzyılın en önemli şahsiyeti olarak ele alındığı Çağların Anıtları dizisi, dizinin diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabında büyük bir bölümünü metinlere ayırmış. Arap tarihçi ve düşünürlerinin eserlerinden bize Hz. Muhammed'i en iyi şekilde tanıtabilecek parçalardan yapılmış derlemelerin yanı sıra, Batı'nın en tanınmış zekalarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiş. Hz. Muhammed'in hayat hikayesini genel bir bibliografya şeklinde insanlık tarihine mal eden ilk Arap tarihçisi İbn İshak'ın yazdıkları, İbn Hişam'ın eseri aracılığıyla zamanımıza ulaştığı şekliyle bu bölümde bulduğumuz ilk metin, sayfa 117 ila 130. Sonra din allamesi, fıkıhçı Taberi'nin en ünlü eseri Kronik'ten Peygamberler ve Krallar Tarihi Fransızca bir çevirisi için bakınız Muhammed İbn Jarir Al-Tabari Kronik Histoire de Prote et de Roi La Roche et Paris 2006. Derlenmiş bir kısım. Hz. Muhammed'in hayatı ve yaptıkları. Taberi'nin bu eseri Farsça, Çağatayca, Türkçe, Fransızca, Almanca olmak üzere birçok dile çevrilmiş. 7 bölümden oluşan kitabın 3 bölümü peygambere ayrılmış. Bu derleme hacim olarak kitabın en uzun kısmı. Yaklaşık 170 sayfalık bir metin. Sayfa 133 ila 300. Hadislere göre Hz. Muhammed'in özel hayatını anlatan bölümü sayfa 301 ila 334 peygamberin özdeyişleri izliyor. Bunları da Mesudi derlemiş. Büyük bir seyyah da olan Mesudi'nin Altın Çayırlar adlı kitabında İslamiyet'in menşei ve peygamber hakkında önemli bilgiler var. Özdeyişlerin bir kısmı ne kadar peygamberin ağzından çıkmış tespit mümkün değil. Ama bütünüyle peygamberin ahlaki ve psikolojik düşüncelerini sadık bir şekilde ifade ettikleri de muhakkak. Sayfa 338 ila 345. Batı'da Hz. Muhammed için neler söylenmiş? Burada da Dante'nin İlahi Komedyası'ndan, Voltaire'in adetler üzerine denemesinden, Napolyon'un günlüklerinden, Carlyle'nin peygamber şeklinde ortaya çıkan kahraman yazısından, Lamartine'in Türkiye tarihinden, Renan'ın Muhammed ve İslam'ın menşeinden, Hugo'nun Asırların Destanı şiirinden seçilmiş metinler sıralanıyor. Ek metinler kısmında ise kitapta sözü geçen bazı önemli olaylar genişletilmiş bir şekilde ele alınıyor. Mesela İslam öncesi Arabistan'da panayırlar. Mesela Medine şehri için düzenlenen anayasa. Mesela peygamberin veda hutbesi. Eser bir bibliografya çalışmasıyla son buluyor. Çalışmanın başında ise Gerard Voltaire, Hz. Muhammed'in hayatı ve eseriyle ilgili en ciddi kabul ettiği 3 kitabı hararetle tavsiye ediyor okuyucuya. Bunlardan ilki Montgomery Watt'ın 2 ciltlik bir eseri. 1. Muhammed Al-Mekka, Londra, 1953-220 sayfa. Hz. Muhammed'in yaptıkları, İktisadi ve sosyal yanlarına ağırlık verilerek ele alınmış. 1958'de Fransızca'ya çevrilen kitaba Maxim Rodinson bir ön söz yazmış. 2. Muhammed Al-Madina, Londra, 1956, 412 sayfa. Bir öncekinin devamı. Fransızca'ya 1959'da çevrilmiş. Konuyla ilgili çok önemli bir tarih eseri. Ve Montgomery Watt, 1909-2006. Muhammed El-Makka, Oxford University Press, Londra, 1953. Mahomet Alamek, Fransızca'ya çeviren F. Durveil. Voltaire ikinci olarak Godefroy de Montbnes isimli yazarın Mahomet'ini öğütlüyor. Paris'te 1957'de basılmış, okunması kolay, kıymetli bir başvuru kitabı. 700 sayfa civarı. Maurice Godefroy, 1862-1957, Mahomet Albin Michel, Paris, 1957 ve 1969, 708 sayfa. Üçüncü olarak da Hamidullah'ın Le Prophète de l'Islam, İslam'ın Peygamberi adlı kitabından haberdar ediyor okuyucuyu. Muhammed Hamidullah, 1908-2002, Le Prophète de l'Islam. Jevrin, Paris, 1959, 2 cilt. Yeni bir baskısı, Le Prophète de l'Islam, Savi, Sonovic, Relu par Mustafa Tanguy, Librairie El Fatah, İstanbul, Paris, 2009, 844 sayfa. Türkçe çevirisi, İslam Peygamberi, çeviren Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları, 2 cilt, 1. basım, 2004. 1959'da Paris'te basılmış 744 sayfalık 2 cilt. Voltaire'e göre bir İslamiyet uzmanı tarafından kaleme alınan ve dinine bağlı bir Müslüman aydının bu konudaki düşünce ve araştırmalarını yansıtması bakımından çok önemli bir kitap. 13. ayrımın sonu sayfa 189.